Ayrım 8, sayfa 78. Sosyal inceleme projesi. Zekeriya basın genel müdürü olarak çalışıyor, bir tarafta Ayın Tarihi dergisini çıkarıyordu. Bu dergi bir ay içinde meydana gelen siyasi olayları veriyor, gazetelerde çıkan politik yazıları ve devlet adamlarının demeçlerini yayınlıyordu. Ben Ankara'da işsizdim. Bu sıralarda Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Fuat Bey, New York'ta yaptığı beraber çalışma teklifini tekrarladı. Ben çocuk sahasında değil, cemaat teşkilatçılığı sahasında çalışmak istiyordum. Fakat hiçbir iş yapmamaktansa bu alanda çalışmak da faydalı olabilirdi. Ancak işe başlamazdan önce memleketteki çocuk meselesinin ne olduğunu anlamak için sosyal bir inceleme, social survey yapılmasını istiyordum. Böyle bir inceleme memleketin diğer bölgelerindeki durumu da araştırmak için bir başlangıç olabilirdi. Fuat Bey'e kurumun genel meclisinde bir üye veya yönetim kurulunda bir yönetici olarak değil, yetkili bir uzman gibi çalışabileceğimi bildirdim. Ben bu sosyal araştırma projesini hazırlar size veririm. Bunu bir ilim heyeti inceler, ondan sonra nasıl yürütüleceği konusunu konuşuruz. Kurum genel meclisin alacağı karara göre proje yürürlüğe girer dedim. Çocuk Esirgeme Kurumu Yönetim Kurulu böyle bir projenin hazırlanmasını kabul etti. Proje hazırlandıktan sonra müteassıslar heyetinde görüşülecekti. Çocuk meselesi yalnız harp yüzünden, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında sokaklarda kalan on binlerle çocuğun korunması, barındırılması meselesi değildi. Memleket çapında çocukların eğitimi, okulların sayısı, öğretmen kadroları, işte çalışan kadınların çocukları, çocukların sağlık durumu, madenlerde, ağır işçilerde çalışan çocuklar meselesi, nikahsız doğan çocuklar, evlatlıklar, çocukları koruyacak kanunlar, bunun gibi daha birçok konuları içine alan bir meseleydi. Bu sosyal inceleme durumu ortaya çıkaracak, devlet ihtiyaca göre çözüm çareleri arayabilecekti. Proje çeşitli sorularla, müşahedelerle durumu mümkün olduğu kadar realiteye dayanarak tespit edecek şekilde hazırlanacaktı. Bir derde derman bulabilmek için her şeyden önce derdin ne olduğunu bilmek gerekir. Devrim yapan bir memleketin her alanda ilmi metotlarla çalışması, memleketi ilmi metotlarla tanıması daha sağlam adımlar atılmasına yardım edebilirdi. Toplumun ekonomik, sosyal, kültürel yapısını tanımadan, objektif şartları bilmeden, masa başında verilecek kararlarla veya başka memleketlerin kanunlarını dilimize çevirmekle sosyal yapıda bir değişiklik yapılabileceğine inanmıyordum. Bu sosyal inceleme bir deneme olacaktı. Hiçbir zararı olmayan, başarıyla sonuçlanırsa memleket için çok faydalı bir işti. Projeyi hazırlamam uzun sürmedi. İlk araştırmaya Ankara civarındaki köylerden başlayacaktık. Bu köyler hakkında bazı bilgiler topladım. Sosyal iş mektebinde bu konuda epeyce çalışmıştım. Memleketin şartlarına göre öğrenilmesi gereken meseleler üzerinde projeyi hazırladım. Bunun nasıl bir heyet tarafından inceleneceğini Doktor Fuat Bey ile görüştük. Sosyal konular için Ziya Gökalp, sağlık meselelerinde Ankara doktorlarından Hikmet Bey, eğitim konusunda pedagoji uzmanı Nafi Atuk, hukuk meselelerinde Adliye Bakanı Yusuf Kemal Tengir Şenk, psikoloji ve psikiyatri konularında Doktor Yusuf ve ismini hatırlayamadığım daha bazı uzmanlar üzerinde anlaştık. Yönetim kurulu da projenin bu uzmanlar heyeti tarafından incelenmesini kabul etti. Her şey yoluna girmişti. İlim heyeti toplanmazdan birkaç gün önce Fuat Bey. Cemiyetimizin Fahri Başkanı Mustafa Kemal'in refikası Latife Hanım'dır. Ben kendisine hazırladığınız projeden bahsettim. Toplantıdan önce projeyi dinlemek ve sizinle konuşmak istiyor dedi. Ben projeyi Latife Hanım'ın dinlemesinde hiçbir mahsur görmedim. Müsbet bazı fikirler verirse elbette ki faydalı olurdu. Latife Hanım'ın geleceği günü kararlaştırdık. Cemiyetin merkezinde Fuat Bey'in odasında buluştuk. Latife Hanım orta boylu, ince, esmer güzeli bir kadındı. Gayet vekarlı giyinmişti. Siyah yeldirmesi, siyah başörtüsüyle olgun bir kadın hissini veriyordu. Kendisine düşüncelerimi anlattım. Projenin okunmasını istedi. Bu biraz uzun sürdü ama dikkatle dinledi. Odada o, Fuat Bey ve ben üç kişiydik. Projenin okunması bittikten sonra onun fikirlerini öğrenmek istiyordum. O elinde sinirli sinirli çevirdiği bir cam hokkayı elinden bıraktı, kati bir sesle "İyi hazırlanmış, etraflı bir proje" dedi. "Fakat bizim memlekette uygulanamaz." Sebebini sordum, şu cevabı verdi: "Bu gibi şeyler ancak Amerika'da yapılabilir. Bizim şartlarımız buna uygun değildir," dedi ve ayağa kalktı. "Uzmanlar heyeti projeyi görsün. Uygun bulurlarsa yürürlüğe girer. Ben kendi fikrimi söyledim," dedi. Fakat Latife Hanım'ın bu sözleri, düşünceleri bana projenin geleceğini anlatmıştı. Ama uzmanlar heyetinin vereceği müsbet bir kararla projenin yürütülmesini imkansız da görmüyordum. İlim heyetinin bir an önce toplanması lazımdı. Bu buluşmadan bir hafta sonra Türk Ocağı'nın salonunda Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yıllık toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Atatürk, o zaman meclis başkanı olan Fethi Okyar ile beraber geldi. Fuat Bey yapılan işlerin yıllık bilançosunu okudu. O okurken Atatürk Fethi Bey'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Fuat Bey'in konuşması bittikten sonra Fethi Bey kürsüye geldi. Çocuk kurumunda yapılan işlerin bugünkü ihtiyaç karşısında hiçbir mana ifade etmediğini, meselenin şu kadar çocuğa süt, şu kadar çocuğa mintan verme meselesi olmadığını, çocuk davasıyla ilgili konuların ciddi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bu konuşma bana biraz ümit vermişti. Fethi Bey'in sözlerinde benim projede ileri sürdüğüm bazı tenkitler de yer almıştı. Hatta bu konuşmadan sonra projenin Çankaya'da konuşulduğuna ihtimal verdim. Bu toplantıdan bir hafta sonra uzmanlar heyeti Fuat Bey'in odasında toplandı. Davet edilenlerin hepsi gelmişti. Yalnız Adliye Bakanı Yusuf Kemal eksikti. Yarım saat bekledikten sonra toplantının açılmasına karar verdik. Ben proje hakkında küçük bir açıklama yaptıktan sonra projeyi okudum. Uzmanlar büyük bir ilgiyle dinlediler. İlk sözü Ziya Gökalp aldı. "Bu yeni kuruluş devresinde böyle sosyal bir inceleme bize değerini ölçemeyeceğimiz faydalar sağlayabilir. Elimizde toplumun ekonomik, sosyal durumunu belirtecek istatistikler yoktur. Böyle bir inceleme tam ilmi bir sonuç vermese dahi bilmediğimiz birçok meseleleri somut olarak önümüze serecektir. Bu bilgiler gideceğimiz yolu aydınlatabilir. Projede incelenecek konular iyi seçilmiş. Ancak bu konuları genişletmek, memleketin ihtiyacı olan diğer bazı konuları da buna eklemek doğru olur," dedi. Diğer uzmanlar da aynı şekilde konuştular. Eğitim, sağlık konusunda eklenecek soruları belirttiler. Uzun boylu bir tartışma olmadı. Projenin yürürlüğe girmesi halinde rastlanacak müşküller üzerinde bazı tartışmalar yapıldı. Uzmanlar esas bakımdan projeyi çok faydalı buldular. Özellikle böyle bir incelemenin bir deneme mahiyetinde Ankara ve bölgesinde yapılması fikrinde hepsi birleştiler. Konuşmaların bu hararetli anında kapı açıldı. Adliye Bakanı Yusuf Kemal Bey içeri girdi. Aşağı yukarı konuşmalar bitmişti. Ancak genel kurulun projeyi kabulünden sonra yapılacak iş bölümü konuşulacaktı. Yusuf Kemal geç kaldığı için özür diledi. Sonra Fuat Bey'e döndü. "Burada bir uzmanlar heyeti toplanıyor. Projeler konuşuluyor. Siz böyle bir heyeti davet etmek için genel meclisin muvaffakatini aldınız mı? Onların haberi var mı?" dedi. Fuat Bey'in yüzü kıpkırmızı oldu. "Yönetim kurulunda konuştuk ve kararlaştırdık efendim." "Yönetim kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi yoktur. Bu toplantı kanuna aykırıdır. Böyle bir projenin yürütülmesine lüzum var mı yok mu genel meclis karar verir. Uzmanlar ondan sonra çağrılır." Fuat Bey uzmanlar toplantısının son kararı vererek toplantı olmadığını, ilim heyeti böyle bir projenin yürürlüğe girmesini uygun görürse teklifin genel meclise geleceğini, kararın oradan çıkacağını söyledi. Yönetim kurulunun danışma niteliğinde olan bir toplantı yapmaya yetkisi olduğunu bildirdi. Yusuf Kemal iddialarında ısrar etti. Bu defa uzmanlar Yusuf Kemal'le tartışmaya giriştiler. Bu toplantı kanuna aykırı mıdır değil midir tartışması bir saatten fazla sürdü. Konuşanların hemen de hepsi bu toplantının kanuna aykırı olmadığı inancındaydılar. Ben konuşmaları soğukkanlılıkla dinliyordum. Ancak böyle bir memleket davasında hukukçuların ufak tefek meseleler üzerinde bürokrasi üzerinde durmalarına üzülüyordum. Yusuf Kemal'i iddiasından çevirmek mümkün olmadı. Ben rüzgarın Çankaya'dan estiğini anlamıştım. Latife Hanım giderken söylediği sözlerin altını çizmiştim. Tartışma daha bir müddet devam etti. Nihayet Ziya Gökalp küskün küskün yerinden kalktı. "Bu toplantı kanuna uygun mu değil mi? Önce yetkililer aralarında karar versinler. Sonra bizi davet etsinler. Biz her zaman çalışmaya hazırız," dedi. Hiddetle kapıyı çekip gitti. Diğer uzmanlar da onu izlediler. Odada Fuat Bey, Yusuf Kemal, Zekeriya ve ben kalmıştık. Zekeriya ile Yusuf Kemal arasında geçen uzun bir münakaşadan sonra Yusuf Kemal, kanuna riayet mecburiyetinde olduğunu söyleyerek çıkıp gitti. Fuat Bey'e döndüm. Bu nedir Fuat Bey? Fuat Bey kıpkırmızı kesildi, cevap veremedi. Bu rüzgar Çankaya'dan esiyor değil mi dedim. O önüne baktı, galiba dedi. Galiba değil, muhakkak. Biliyorsunuz ki Latife Hanım bu projeye itiraz etmişti. Yusuf Kemal Bey hanımefendiyi memnun etmek için bu toplantıyı dağıttı. Fuat Bey yine cevap vermedi, düşünüyordu. Korktuğu yüzünden belliydi. Bu şartlar altında benim burada iş göremeyeceğimi siz de anlıyorsunuz değil mi? Ben burada ilmi bir araştırma dahi yapamazsam, diğer konularda ileri süreceğim fikirlerin yürütülebileceğine nasıl inanabilirim? Sizi de müşkül bir duruma düşürmez miyim? Fuat Bey susuyordu. Bir uzmanlar toplantısı için genel kuruldan oy alacağımızı umuyor musunuz? Zannetmiyorum. Fuat Bey bu sözleri söylerken pek üzgündü. Masanın üzerinde duran kalemi elime aldım. İlmi araştırmaların bile yapılamayacağı bir kurumda faydalı olacağıma inanmadığım gerekçesiyle istifamı yazdım. Sayfa 85. İstanbul'a dönüş. Hasta olan küçük kızım Yıldız'ı tedavi için İstanbul'a götürmem gerekiyordu. Trende giderken bu tecrübenin başarısızlığını düşünüyor, bunun sebebini araştırıyordum. Belki böyle ilmi çalışmaların zamanı gelmemişti. Fakat böyle bir konu üzerinde ilim adamlarının fikirlerini almak da faydalı olacaktı. Bu benim için bir tecrübe oldu. Az bir müddet sonra Zekeriya'dan aldığım bir mektupta kendisinin de istifa ettiğini, yakında İstanbul'a geleceğini bildiriyordu. Onun istifasına sebep basına sansür konmasını kabul etmemesiydi. İstanbul gazeteleri basına sansür konacağı havadisini yayınlamışlar. Zekeriya bu haberi hemen yalanlamış. Dahiliye vekili olan Ferit Bey kendisini çağırarak hükümetin sansür koyma niyetinde olmadığını nereden bildiğini sormuş. Zekeriya, ben demokratik bir rejimde sansür koyan matbuat müdürü olmam gerekçesiyle istifasını yazmış. Ankara denemesi 6 aylık bir çalışmadan sonra ikimiz için de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Amerika'dan memlekete ne zengin hayallerle dönmüştüm. Halka faydalı olmak için Anadolu'nun içerilerinde çalışmaya hazırlanıyordum. Şimdi hayaller sönmüş, hayat gerçek çehresiyle karşımızda duruyordu. Zekeriya kendi mesleği olan gazeteciliğe döneceğini bildirerek benim de beraber çalışmamı teklif etti. Bu kendi mesleğimden ayrılmak demekti. Zaten bu alanda ne yapabilirdim? Bir mektepte sosyoloji hocalığı. Ben daha geniş bir alanda çalışmak, toplum meseleleriyle uğraşmak, öğrendiklerimi ve fikirlerimi yaymak istiyordum. Gazetecilik bu bakımdan bana elverişli göründü. Sayfa 87. 4. Resimli Ay Devri. Resimli Ay dergisi 1 Şubat 1924'te basın hayatına karıştı. Zekeriya Ankara dönüşü İstanbul'da Ankara Caddesi'nin tanınmış kitapçılarından Suudi Bey ile bir şirket kurmuştu. Dergi şekil ve muhteva bakımından tamamıyla yeni bir şey olacaktı. 1 Şubat'ta çıkan ilk nüsha başyazısında derginin hedefini şöyle anlatıyordu. Bizde şimdiye kadar iki çeşit dergi çıkmıştır. Bunların birincisi sayısı az bir okuyucuya hitap eden edebi mecmualardır. Yazılar yazarın edebi zevkine göre yazılır. Bir de ikinci sınıf mecmualar vardır ki bunları para kazanmak ve şöhret sağlamak emeliyle kitapçılar ve amatörler çıkarırlar. Resimli Ay ne birinci ne de ikinci zümreye dahildir. Bizim hedefimiz okuyucuların okuma ihtiyaçlarını doyurmak ve memleketimizde gerçekçi bir halk dergisi kurmaktır. Bizce bir makalenin değeri altındaki imzadan ziyade çok okunmasındadır. Özellikle Resimli Ay'da yayınlanacak makaleler, hikayeler, genel olarak yazılar, yalnız dar bir zümrenin edebi zevkine cevap veren yazılar değil, fakat insanların hissi, fikri, dimağı, bedi ihtiyaçlarını doyuran genel nitelikte yazılar olacaktır. Bu şekil mecmuacılık aleminde yeni bir yoldur. Derginin kendisini tanıtmak için yazdığı bu yazıdan da anlaşılacağı gibi Resimli Ay basın hayatına halkın kültür seviyesini yükseltmek amacıyla atılmıştır. O vakit %80'i okuma yazma bilmeyen memleketimizde yarım bir eğitimle kalmış, aydınlar tarafından ihmal edilmiş olan %80'i aydınlatmak, Onlara demokrasinin ne olduğunu anlatmak ilk hedefti. Bundan başka Resimli Ay Milli Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulması tasarlanan yeni Türkiye'de sosyal problemleri ele almak, saltanat devrinin cumhuriyete miras bıraktığı ekonomik, sosyal, kültürel bozuklukları su üstüne çıkarmak, bunlara çare aramak amacıyla ortaya çıkmıştı. Davaların akademik, teorik bakımdan incelenmesini değil, bu teorileri halkın anlayabileceği bir dille halkın önüne sermeyi hedef tutmuştu. Bir bakıma Resimli Ay bir magazindi, fakat halkın kültür seviyesini yükseltmeye yarayacak bir magazin. Resimli Ay'ın propaganda metodu da tamamıyla yeniydi. Fikirleri bir klişe halinde, bir dolma halinde okuyuculara sunmak değil, bu fikirlerin halkın günlük ihtiyaçlarıyla olan ilgisini açıklamak, onlara tutacak yolu göstermek amacını güdüyordu. Bunun içindir ki okuyuculara hayattan alınmış canlı, reel konular sunulmuş, okuyucunun ruhunu, kalbini fethedecek yazılara önem verilmişti. Şekil ve muhteva bakımından, metot bakımından yeni olan bu dergi, halk arasında aydınlar arasında büyük bir sevgiyle karşılandı. İstanbul ve Taşra basını 2. Nisan'ın intişarından sonra dergi hakkında övücü bir dil kullandı. Özellikle Vakit, İkdam, İleri gazeteleri, Resimli Ay'ı Türkiye'nin en edebi, en nefis ve en mükemmel dergisi olarak değerlendirdiler. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden aldığımız mektuplar derginin halk arasında yarattığı ilgiyi belirtiyordu. 1. Nisan'ın 3. baskısı yapıldı. Bu bizim için çok teşvik edici bir başlangıç oldu. Resimli Ay'ın yazı kadrosunda devrin en tanınmış yazarları Mehmet Rauf, İbnül Refik, Ahmet Nuri, Reşat Nuri, Yusuf Ziya, Hakkı Süha, Ercüment Ekrem, Hıfzı Tevfik, Sadri Ertem, Selim Sırrı, Mahmut Yesari, Yakup Kadri gibi yazarlar, edipler yer aldılar. 7 yıl yayına devam eden Resimli Ay'ı iki devreye ayırmak gerekir. 1924'ten 1928'e kadar olan devre, gerçek bir demokrasinin kurulması için savaş ve sosyal problemlerin incelenmesi devridir. Fikir cephesini daha ziyade Zekeriya ile ben idare ediyorduk. Edebi yazılar yukarıda isimlerini verdiğimiz kadro tarafından yazılıyordu. Bu yazıların yanında halkın genel bilgisini yükseltecek yazılara yer veriliyordu. İkinci devre 1928'den 1930'a kadar devam etmiş, yeni bir edebiyatın doğuşunu gösteren bir devre olmuştur. Yazılarda, hikayelerde ilerici, sosyalist fikirler ön plana çıkmıştır. Yazı kadrosu da değişmiştir. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Suat Derviş, Vala Nurettin, Sadri Ertem ve diğer yazarlar sol bir edebiyatın temsilcileri olarak ortaya çıkmışlardır. Hikayeler, şiirler eskisi gibi yazarların zevkini doyurmak için değil, toplumun gerçeklerini ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Bu yıllar memlekette realist bir edebiyatın ilk doğuş devresi olmuştur diyebiliriz. Sosyalist düşünceyi açık açık belirtmek imkansızdı. Bu fikirler hikayelerde, makalelerde bir sınır içinde ele alınıyordu. Bütün gayretlere rağmen Resimli Ay sahipleri bu yayınlar yüzünden birçok defalar mahkemeye verilmiş ve mahkum olmuşlardır. Bundan sonraki hatıralar bu çetin mücadelenin safhalarını okuyucuların önüne serecektir.